Ayrım 33.
Üstünüze sağlık. Bizde bir cenabet hastalık var. Memeli basur mu diyorlar, ne diyorlar? İşte o karın ağrısı. İçmezsek, havalar sıcak ise iyiyiz. Lakin hava biraz bozulsa tamam. Hele içki hiç yaramıyor. Arkadaşlara yalvarıyorum. Bana şu zıkkımı içirmeyin namussuzlar diyorum. Rahat bırakmıyorlar ki. Sanki barometre efendim. Biz birinci kadeyi yukarıdan yuvarlıyoruz. Mübarekler aşağıda. Derakap, hastur, selamdura kalkıyorlar. Perişanım ve selam. Doktora gitseniz. Doktorlar bundan pek anlamıyorlar. Bilirsiniz Abdülhamit Efendimizin bile ayrıca basurcu başısı varmış. Geçenlerde bir diken söylediler, buldurduk. Çakır dikeni. Kara kar tohumu olurmuş. Kaynatıp içtim. Vay sen misin içen? Zehirlenmişiz meğer. Az kalsın gidiyorduk. Ulan biz anahtarı nereye koyduk? Hey Mehmet, orada kimse yok mu, namussuzlar? Bir asker içeri girdi. Bavulun anahtarı. Buraları karıştırırsınız. 100 kere tembih ettim. Bavulun anahtarı diyorum. Şimdi ayağımın altına alırım. Ha işte buraya koymuşuz. Anahtar bizi görüyor da biz anahtarı görmüyoruz. Çık, defol. Anahtarı Kamil Bey'e uzattı. Hele açın bakalım. Bavulda bir sürü ufak tefek, birkaç takım çamaşır, terlikler, gecelik hırkası, pijama falan vardı. Teğmen Şerif Efendi hepsini üstün körü gözden geçirdi. Kağıtları, defterleri yazılıp olup olmadıklarına bile bakmadan bir yana ayırırken hünör göstermiş gibi güldü. Bunları şimdilik veremeyeceğiz. Kamil Bey kokulu İngiliz sigaralarından bir paket açtı. Bir tane yakmaz mısınız? Kokuludur bunlar. Kokulu mu? Evet. Acayip. Hele bakalım. Kokladı. Oh, misk gibi. Kaça bunun paketi? Kamil Bey gözünü bile kırpmadan yalan söyledi. Yarım İngiliz altını. Yani bizim parayla 4-5 lira. Nesi? Bir paketi mi? Evet, bir paketi. Ulan kimya mı bu cenabet? Biraz pahalıdır. İngiliz kralının içtiği cigara. Sabık Alman imparatoru da bundan içermiş. Zaten bu cins tütün dünya üzerinde pek az yetişiyor. Siz de hep bunu mu içersiniz? Hayır, ne mümkün. İngiliz kabinesinde mührü has lordu ahbabımdır. Geçenlerde bir sandık yollamıştı. Peki birader, öyle büyük yerden ahbaplarınız var da bu çileyi neden çekiyorsunuz? Bilmem nerede bir büyük memuriyet vermişler de razı olmamışsınız. Benim de kendime göre düşündüğüm var. Lütfen bu paketi kabul edin, içersiniz. Kendisini bu berbat, bu uydurma sigaraya layık görmediği için Teğmen'in telaşlandığı belliydi. Kamil Bey gizli bir neşeyle, birisi şu yalanımı haber verse bana düşman olur diye düşündü. Teğmen Şerif Efendi elinde tuttuğu paketi nereye koyacağını şaşırmış söyleniyordu. Teşekkür ederim. Zahmet ettiniz. Ne lüzumu vardı? Yarım İngiliz ha? Vay anasını. Bizim Rum kızına götüreyim de aklı başından gitsin. İnanmaz orospu. Yalan bire şerif diye güler namussuz. Şu kağıtlara bir baksanız. Belki bir iki satır bir şey yazmışlardır, okursunuz da. Nermin bir sürü resim kağıdı da yollamıştı. Bir de mektupluk zımbalı defter. Bir paket zarf, sulu boya takımlarına bir şey demeyen subay efendi ak resim kağıtlarından korkuyordu. Kamil Bey sesini yumuşatarak açıklamaya çalıştı. Bunlar resim kağıdı efendim. Zarflarla defter isterseniz dursun. Resim kağıtlarının yasak olmaması lazım. Resim yapar da vakit geçiririm diye göndermişler. Sizin vesikalık fotoğrafınız var mı? Ne olacak? Büyütürüm. Yok canım, becerebilir misiniz? Elimden gelir. Merhum Sultan Reşat Efendimizin bir resmini büyüttüm de pek memnun oldulardı. Sahi mi? Görürsünüz, ellerini açtı. Bildiğiniz vesika fotoğrafını bu kadar büyütürüm. Eğer isterseniz ikinizi yan yana. Beraber resmimiz yok. O kadar istedi de çıkartamadık. Olsun, ben iki ayrı resmi yan yana getiririm. Deme birader. Demek ikimizi yan yana ha? Ulan aferin, seni buraya Allah gönderdi. 2-3 tane kağıt alsam el verir. 2-3 ne demek, hepsini al. Tükürmüşüm geçmişlerine. Ulan kağıttan ne olurmuş ki? Esra değil, afyon değil. Sustalı çakı değil. Artık iyice tadını kaçırıyorlar. Ben buranın sorumlusuyum. Al yürü, sorumu varsa benim. Götürün efendim. Kamil Bey bavulu kapatırken Şerif Efendi kapıya var kuvvetiyle bağırdı. Gel. Size zahmet olmasın, götürsünler. İçeri giren nefere emretti. Beyefendinin öteberisini aşağı götür. Düşürür kırarsan gözünü patlatırım. Kamil Bey'e gülümsedi. Bir kahve içeydiniz. Resimleri birazdan yollarım. Ne zaman biter? Bir hafta bile sürmez. Bizimkinin yanağında bir de ben var. Unutulmasın. Hiç unutulur mu? Kendisine söylemeyelim. Birdenbire görünce sevinir. Baş üstüne. Bir şeye ihtiyacınız olursa hemen haber yollayın. Güle güle. İşte koca bavul var ya. Neye ihtiyacım olacak sersem? Kamil Bey bugün yine ilk defa Afrika ortasından Londra'ya getirilmiş bir vahşi gibi çekine çekine yeni şeyler öğrendi. Bavulda bir sürü buraya göre gereksiz ufak tefek vardı. Birkaç kutu fondan, birkaç paket çikolata, krem, pudra, tıraş sabunları, iki tane İngiliz piposu, bunların temizleme araçları, lastikten tütün kesesi, kokulu pipo tütünleri, ağızlıklar, tırnak makası, tırnak törpüsü, gayet şık bir el aynası, tıraş kutusu, yarım düzine keten mendil, iki şişe brillantin, saç için fırça tarak, hasılı meraklı erkeğin alışkanlıkları. Kamil Bey, oyuncak verilmiş bir küçük çocuk gibi sevindiğini neden sonra anladı. Öyle bir sevinç duymuştu ki, neredeyse hayatın bu ufak tefeklerden ibaret olduğunu sanacaktı. Üst üste, hay senden razı olsun karıcığım diyor, hediyeleri nereye koyacağını bilemiyordu. Bu ne beyim? Bu mu? Eşarp derler. Boyuna bağlanır. Bu? Dur bakayım. Öksürük ilacı. Şu kırmızı? Sabun kutusu. Bunları ablam mı yollamış? Ablan. Masraf etmiş fukara. Kamil Bey hepsini karma karışık karyolanın üzerine sermişti. Ne cici ne sevimli şeyler bunlar. Şimdi birisi gelse kokusunu da yağlı yapışkanlığını da hiç sevmediği briyantin şişelerinden birini istese kederlenecek. Pipoları ağzına koyup denedi. Yanmış tütünün acılığı dilinde duymak bile hoşuna gidiyordu. Pipolardan eni konu iğrenen karısının bunları göndermeyi nereden akıl ettiğine şaştı. Sonra biraz ciddileşerek mutlaka bir pusula yazmış bir yere koymuştur diye düşündü. Çamaşırları buruşacaklarını aldırmadan hoyrat hoyrat araştırdı. Nihayet hırkasının cebinde bir hışırtı duyarak soluğunu kesti. Bir sarı zarf çıkardı. Hay aklına yaşa karıcığım. Mektup mu beyim? Mektup galiba İbrahim. Hele oku. İyi bir haber vardır inşallah. Zarftan Ayşe'nin iki fotoğrafından başka bir şey çıkmadı. Kamil Bey kızının yüzünü görür görmez Ayşe diye inledi. Sanki yıllardan beri görmediği kızı birdenbire bir köşeden kucağına hoplamıştı. Birisinde boynunu hafifçe bükmüş, biraz şımarık, bir parça kurnaz bakıyordu. Bu kız ileride pek numaracı bir şey olacak. Mektup mu beyim? Hayır. Kızımın resmini yollamışlar. Baksana. İbrahim resmi aldı. Bir zaman başını ayaklarını bulmak için evirip çevirdi. Çocuğa, hele kız çocuğuna hiç değer vermediğini belli eden bir sesle Allah uzun ömür versin dedi, o kadar. Nermin kendi resmini koymamıştı. Kamil Bey'in buna canı sıkıldı. Neden pipolara sevineceğini kestirmiş de kendisini her şeyden, hatta zaman zaman hürriyetten bile fazla özlediğini akıl edememiş. Hem bir iki satırda yazabilirdi. Hırkanın öteki cebini, kağıtların arasını aradı. En sonra bavulun ceplerine baktı, mektup yok. Oysa bunların hepsinden çok, Ayşe'nin resimleri de beraber, hepsinden ziyade karısının el yazısına sevineceğini anlıyordu. Darıldım size. Pekala hanımefendi, bu oldu mu efendim? Temiz çamaşırlar geldikten sonra sırtındakiler derisine paslı iğneler gibi batmaya başlamıştı. İbrahim'e kahve ocağından bir demlik sıcak su aldırdı. Muslukta ensesini, boynunu, dirseklerine kadar kollarını, ayaklarını sabunla yıkadı. Çamaşır değiştirdi. Jiletle tıraş oldu. İpek kaşkolunu boynuna sardı. Deve yününden dokunmuş İngiliz hırkasını giydi. Hele pantuflalarını ayağına geçirince yüreğini yumuşatan bir rahatlık. Nermin'e karşı derin bir minnet duydu. Bu kılıkla kendisini nedense Anatol Frans'a benzetirdi. Bu hırçın yazarın kara takkeli bir resmini gördükten sonra Fransız orta sınıfa halkının kibirli rahatlığını onun temsil ettiği gibi bir düşünceye kapılmıştı. Pipolarından birisini doldurdu, tütün kesesiyle temizleyiciyi hırkasının cebine yerleştirdi. Ancak o zaman ilk aramada üstünden alınan dolma kalemini subaydan istemeyi akıl etmeyişine üzüldü. Çıkardığı çamaşırları bir gazeteye sarıp bavula yerleştirdi. Diğer ufak tefeyi de içine doldurdu. Öyle ki bu işler bitince ortada bir bavulla üzerine özenerek sıralanmış resim kağıtlarından, defterinden başka bir şey kalmamıştı. Çamurlu pabuçlarını karyolanın altına sürdü. Odanın havasında sabun, kolonya, pipo tütün kokusu vardı. Kurşun kalemlerinden birisini mektup yazmak için dikkatle yonttu. Zımbalı defterin ilk sayfasını açtı. Bu açık mavi renkte Hollanda kağıdıydı. Sevgili karıcığım, her şeyden önce ellerini öperek affını dilerim. Dün gece pek beğendiği bu cümle şimdi bütün gücünü, büyüsünü yitirmiş gibiydi. Adeti olduğu üzere Fransızca düşünmeye çalıştı. Diderot'un mektuplarından ezberindeki cümleleri birer birer hatırladı. Hiçbirisi şimdiki duygularını tutmuyor. İleri fikirlerine rağmen çevresiyle, zamanıyla dost geçinmeyi, devrinin zevklerinden yararlanmayı becermiş bu kurnaz adamla arasında hiçbir uygunluk bulamıyordu. Kalemi bırakıp piposunu yakarak ayağa kalktı. Ellerini beline koydu. Birdenbire dünyada artık hiçbir işi kalmamış, yani ölmüş bir adam gibi kederlendi. Ne yapmalı ya Rabbi? Nasıl vakit geçirmeli? Büyük bir çaresizlik içinde duvardan duvara gidip geldi. Kunduraları varken ayak sesleriyle avunuyormuş meğer. Şimdi terliklerle kendisini pusuda yürüyen bir kediye benzetiyordu. Sönmüş piposunu ateşledi. Ağzı zehir gibi olana kadar içti. Yaşamak insanı can sıkıntısından gebertecek derecede manasızlaşmıştı. Pek uzaklardan bir tehlike sesi dinler gibi hata edip etmediğini yüreği ürpererek düşündü. Pişmanlık denilen çirkef dolu bir çukurun kenarında terazisini kaybetmiş bir insan gibi kollarını havada sallayarak sendeliyordu. Karadayı dergisini çıkarmasaydı, pardon, bu işe karışmasaydı, İnönü'nde düşman durdurulmaz mıydı sanki? Roma'ya giderse Ankara'dakilere daha faydalı olmayacağı nereden belli? Kendisini ancak Burhanettin Bey'e elçilikteki görevi kabul ettiğine dair bir tezkere yazmak için kağıtla kaleme bakarken toplayabildi. "Kendine gel Kamil, saçmalıyorsun," diye yüksek sesle konuştu. "Hadi bakalım, resim yapacaksın, iyi resimler. Ayşe için mapushane resimleri." Defterin üzerine hemen bir kağıt koydu, kurşun kalemi eline aldı. Dünyanın en aç, en doymaz şeyi, boş kağıt. Dizlerinin üzerinde olduğu halde konu arayarak çevresine baktı. Bir yandan şiddetle "hemen resme başlamalıyım," diyordu. "Resim, başka çare yok." Ensesinde ılık bir fısıltı. Burhanettin Bey'e iki satırlık bir tezkere yazmak. Üç kere "hangisi doğru, hangisi?" diye adeta bağırdı. Birden dönüp kağıtlarla beraber yastığa kapandı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ömründe kendini bildi bileli ilk defa böyle katılarak, kendisine acıyarak, aynı zamanda yüreğini temizlediğini sezerek ağlıyordu. Bir daha da ölünceye kadar aynı zamanda sefil ve asil olan bu insancıl ihtiyacı böyle insafsız bir şekilde asla duymadı. Kamil Bey de resim dehasına değil, resim zanaatına karşı bir amatör tutkunluğu vardı. Roma'da, Viyana'da, Paris'te, Berlin'de, Londra'da, Madrid'de müzelerin resim galerilerini gezerken, daha doğrusu bazı büyük tabloların önünde saatlerce, hatta bazen bir gün sabahtan akşama kadar kımıldamadan otururken, deha eserlerinin hiçbir zaman kompozisyonlarıyla, büyük planlarıyla ilgilenmemiş, onların dehşetli yaratma, daha doğrusu yaşatma güçlerine kapılmamıştı. Şuradaki gelişigüzel bir ışık çizgisiyle, bir parıltıyla ya da üçüncü, dördüncü plandaki bir yüzle çok zaman kompozisyon zoru altında boş kalan bir yeri doldurmak üzere yapılmış bir eşya, bir hayvancağızla ilgilenir, dehayı deha halinde değil, zanaat halinde yakalamak isterdi. Bu suretle resim sevgisinde ressamın ruhunu bulduğuna inanmış, giderek bu garip huy resim görüşüne temel olmuştu. Şimdi büyük bir şiddetle resim yapmaya karar verince, daha doğrusu bundan başka çare kalmadığına inanınca konu sıkıntısı çekmedi. Adeti olduğu üzere günlerce hiç yorulmadan, usanmadan çizdi, boyadı. Nihayet ortaya 14 tane resim çıktı. 14'ünde de odanın biricik penceresi, onun yere düşen ışığıyla aydınlanan daracık döşeme parçası görülüyordu. Kamil Bey, penceredeki bulutlu, yağmurlu kış gününün solgun ışığını zamana göre yer değiştirirken yakalamış, üşenmeden, bıkmadan kağıda koymuştu. Avrupa kültürüne rağmen ruhunda bitmez tükenmez bir doğulu zevki vardı. Türk hafızın ezan, mevlid, Kur'an üzerine yaptığı ses oyunları, Türk halısının, Türk çinisinin, Türk minyatürünün öz biçim özellikleri içine işlemiş olmalıydı. Mapushane penceresindeki ışığı işte bu garip Osmanlı dünyasının çocuksu tekniğiyle resmetmişti. Sabah ışığında doğumun umudu, öğle vaktinde bir çeşit yaşama açlığı, akşam zamanında ölüm, alacakaranlık, sonra yokluk. Bunlar aslında sanat, sanat için diyenlerin yapacağı şeylerdi. Kamil Bey'in gizli maksadına, yani günün belli zamanlarındaki ışığa anlam vermek isteyene uymayabilirdi. Zaten pencereyle oda buna uygun değillerdi. Döşemenin, duvarın lekelerini temizlemek, eski saç mangalın çarpıklığını düzeltmek gerekmiş, işe bol bol uydurma karışmıştı. Belki de bu sebepten 14 resim ayrı ayrı alsa da seyredenlere kendisi anlatsa gene de pek bir şey söylemiş olmayacaktı. Bir vakitler yaptığı ağaç dizisi gibi ancak hepsi bir aradayken düşündürücü bir şey oluyorlardı. Sulu boyanın arsız çiğliğini nasıl azaltacağını bir zaman bilememişti. Bereket versin, İbrahim'in getirdiği kırmızı bir çaydanlık imdadına yetişti. Resim yaptığı sürece mangalın üzerinde duran bu çaydanlık Kamil Bey'in inancına göre eserleri kurtardı. 4 günden beri hiç güneşe çıkmadığından resimlere kuzey ressamlarının tablolarındaki bol kurşunilik dolmuş, bu da ağaç dizisiyle akrabalıklarını meydana çıkarmıştı. Kamil Bey bunu 14. resim bitince anladı. Çok memnun oldu. Demek ki sanat hiç yalan söylemiyordu. Ağaçları da bir anlama mahpusken yapmıştı. Şimdiki gibi, dünyadan uzakken. Bitmiş resimleri bavulun dibine yerleştirirken Ayşe bu özellikleri anlayacak kadar resim kültürü almalıdır dedi. Bu müddet içinde sinirleri yatışmış, yüreğinde kuşku kalmamıştı. Islıkla bir Macar valsi öttürerek Teğmen Şerif Efendi ile dostu Matmazel Katina'nın resimlerini büyütmeye girişti. Rum kızı balık etindeydi, beyazdı, yanağında bir beni vardı. Gözlerinin kurnazlığına rağmen fotoğrafta pek aptal gülmüştü. Teğmen Şerif Efendi de büsbütün başka bir adam gibiydi. Bükülmüş bıyıkları, çatık kaşlarıyla adeta heybetli bir savaş subayına benziyordu. Kamil Bey çok uğraştığı halde Basur'dan yakınan zayıf adamcağızın yüzündeki kederli pısırıklığı bu heybetli resimden bir türlü silip çıkaramadı. Rum kızına vermek istediği fettanlık daha çok şişman bir aşçı kadının yağ kokan hantallığını andırdı. Fakat Teğmen Şerif Efendi kocaman resmi, daha doğrusu kocaman resimde kendisini dostuyla yan yana görünce o kadar sevindi ki bunlardan hatta şüphe bile edemedi. "Yahu ikimizi bir araya nasıl getirdin kardeşim?" hayretle ellerini yanaklarına kapattı. "Tıpatıp benzemiş, tıpatıp. Resimciden iyi çıkarmışsın. Hele şu hasbaya bakın. 1000 kişinin içinde görsem gel buraya namussuz diyerek kolunu tutarım orospunun." Rum kızı da çok sevinmiş olacak ki resmin hediye gittiğinden 2 gün sonra Kamil Bey'e teşekkürleriyle beraber bir büyük kutu pasta geldi. Gardiyan asker İbrahim'in resmine başladığı gün öğleye doğru Kamil Bey'i acele yukarı çağırdılar. Herhalde Nermin gelmiş olmalıydı. Bavulu aldı alalı ikinci ziyareti bekleyerek her sabah mutlaka tıraş oluyor, dikkatle giyiniyordu. Ceketi pantolonunu bir terziye yollayıp ütületmiş, kunduralarını boyatmıştı. Aynada saçlarını tararken ilk defa görüyormuş gibi yüzüne baktı. Pek güzel bir adam sayılmazdı ama pek de çirkin denemezdi. Bazen bir gülümseme ya da bir öfkeyle şirinleştiğini, bazen de aynı şeylerle çirkinleştiğini biliyordu. Fakat kendisine asıl yaraşan hal mahcupluktan gelen bir sevimli acemilikti. Şimdi karısıyla yabancılar önünde konuşurken bu acemilikten bol bol yararlanacaktı. Kendisine güvenerek süngülü neferlerin önüne düştü. Bu sefer mutlaka Ayşe'yi de getirmişlerdir. Ayşe havanın kepazeliğini dağıtır diyordu. Ayşe bu. Binbaşı Burhanettin Bey, kırbaçlı İngiliz subayı falan tanır mı? Fransızca konuşmak zorunluluğuna da kulak asmaz. Burhanettin Bey'in oda kapısını geçtikleri için yanı başında yürüyen Abdülvahap Çavuş'a yavaşça sordu. Nereye gidiyoruz başefendi? Çavuş duymazdan geldi. Koridorun köşesini döndüler, kırmızı sarı çizgili bir yol halısına basa basa geniş bir merdiveni çıktılar. Cigara içerek konuşan üç subaydan birisi gelenleri görünce arkadaşlarından ayrıldı. Kaşlarını çatarak "Nerede kaldınız?" diye sordu. Cigarasını fırlatıp kalpağını düzeltti. "Bekle, haber vereceğim." Paşa Hazretleri Kamil Bey'i ayakta kabul buyurdular. Buyurun demediklerinden, el uzatmadıklarından, oturacak yer de göstermediklerinden görüşme Kamil Bey için pek kötü başlamış oldu. Paşa Hazretleri orta boylu bir adamdı. İlk bakışta haksız olarak öfkeli, belki de çok kibirli zannedilirdi. Oysa sesi yorgundu. Merhum Selim Paşa Hazretleri'nin oğlu Kamil Bey siz misiniz? Evet efendim. Merhum pederinizle eskiden beri dost idik. Karşılık bekler gibi durdu. Bir kere sizin koruda ava gelmiştim. Sizi orada gördüğümü hatırlıyorum. O zaman 10 yaşında kadardınız. Bir de Flaubert tüfeğiniz vardı. Kamil Bey hatırlamak gayretiyle gözlerini kırpıştırdı. Koruya her zaman bir sürü tanımadığı insan gelmişti. Paşa Hazretleri başını salladı. Hatırlayamazsınız. Dini bütün, sakin, padişahımıza bağlı bir zattı. Başınıza gelenleri görmüş olsaydı kederlenirdi, inanınız. Bir el işaretiyle Kamil Bey'i susturdu. Padişahlığın hepimizce kutsal bir makam olduğuna inanıyor musunuz? Evet. Hilafetin imparatorluk için büyük önemini kabul eder misiniz? Evet. Şu halde artık yanıldığınızı kabul etmeniz gerek. Tuttuğunuz yol, inandığınız değerlere zarar veriyor. Tersine Paşa Hazretleri, ben sanıyorum ki... Zanneden hata eder, yanılıyorsunuz. Anadolu'da padişahımızın, halifemizin istekleriyle, iradeleriyle taban tabana zıt işler hazırlanıyor. Siz bunları elbette bilemezsiniz. Mazur görülmeniz de bundandır. Ben olayların iç yüzünü iyi bilen bir baba dostu sıfatıyla sizi aydınlatmak istedim. Yanılıyorsunuz oğlum. Ben büyük bir cinayet işlemiş değilim ki efendi. Belki bir hata ettim. Fakat bu da nihayet yarım kalmış bir hatadır. Sizi temin ederim. Sandığın içinde öyle önemli kağıtlar olduğundan haberim yoktu. Bir daha da böyle işlere karışmayacağım. Beceremeyeceğim de meydanda. Aferin. Ben zaten anlaşacağımıza emindim. Şimdi sizden devlet, millet adına yardım istiyorum. Sizi bu felakete sürükleyenler cezalarını çekmelidirler. Beni bu felakete sürükleyen zaten cezasını çekti efendim, Ahmet Bey. Ahmet Bey'i bırakınız. Son aylardaki hareketleriniz günü gününe izlenmiştir. Bütün raporları inceledim. Biricik suçlu Nedime ismindeki kadındır. Sizi de bu işlere onun sürüklediğini biliyoruz. Dün hareminiz hanımefendiyle halaları hanımefendiler bize gelmişlerdi.